تاری و insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Hepinize iyi akşamlar. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programda sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında Muhittin Sami Aygüngöl bulunuyor ve ben Deniz Fehim Harmanşah sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz
Biz
inşallah.
Bizdeyiz. Teşekkür ederiz.
TGRT FM'in kıymetli dinleyicilerinin bayramlarını tebrik ediyoruz.
Evet. Biz dahi bütün dinleyicilerimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı tebrik ediyoruz. Büyüklerimize hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim bu akşam 2 misafirimiz var uzaklardan. Ben isterseniz onu kısaca tanıştırmak.
Yakınlardan, uzaklardan.
Evet. Birincisi daha önce de katılmıştı. Ramazan Mercan.
Emekli binbaşı doğru.
Ve bir diğeri benim meslektaşım aynı zamanda. Çok sevdiğim bir dostum Yakup Okşaş Bey. Hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk efendim Bey.
Nasılsınız?
Battal Gazi diyarından.
Tabii Battal Gazi diyarından doğru.
Hoş geldiniz Yakup Bey.
Hoş bulduk efendim sağ olun.
Hocam isterseniz iletişim bilgilerimizi hatırlatalım sevgili dinleyicilerimize. E-mail adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve hocamızın e-mail adresi ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocamızın web sitesi de yayında. Oradan da takip edebilirler. Hocam malum bugünler Zilhicce ayı içerisindeyiz. Kurban Bayramı.
Evet.
Bu akşamki konumuz da Kurban Bayramı'ndan olacak. Mevzumuz bu. Öncelikle biraz daha böyle gerilere gitmek istiyoruz. Yani İslam tarihinde kurban ne zaman başladı? Nasıl olurdu? Ve böyle başlayalım. Osmanlı'ya doğru gelelim istedik.
Evet.
Sözü size bırakıyoruz. Buyurun hocam.
Şimdi bir kez daha TGRT FM dinleyicilerinin kurban bayramlarını tebrik ediyorum. Ve nice kurbanlara sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde erişmelerini de diliyorum. Tabii kurban bayramı bizim tarihimiz açısından, kültürümüz açısından, dinimiz açısından çok önemli bir yeri var. Ancak kurbanın ortaya çıkışı malum İbrahim Aleyhisselam dönemiyle ilgilidir. Yani evet. Genelde oraya dayandırılır. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesiyle emrolunmasıyla ortaya çıkmış ve daha sonra İsmail Aleyhisselam'ın yerine bir koç indirilmesiyle Müslümanlar bu sevinciyle kurban yerleşmiştir. İslamiyet'te Hicretin 2. yılında kurban emredilmiştir. Ancak kurbanın İslam dini içerisindeki yeri dayandırıldığı temel İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'a kurban etmesiyle alakalıdır. Tabi burada peygamberler tarihi itibariyle girersek orada anlatılan hususlar malum İbrahim Aleyhisselam'ın erkek evladı olmuyordu. Eğer şayet Cenab-ı Hak bir erkek evladı verirse ona kurban edeceğini vaat etmişti. söz vermişti. Daha sonra İsmail Aleyhisselam doğduğu zaman bu sözünü unuttu İbrahim Aleyhisselam. Ve yaklaşık 10-12 yaşlarındayken İsmail Aleyhisselam rüyasında oğlunu kurban etmesi emredildi. Kendisine hatırlatıldı bu durum. Dolayısıyla önce acaba Rahmani mi, Şeytani mi? Çünkü çok hassas bir konu, oğlunu kurban edecek. Evet. Oğlunu boğazlayacak, oğlunu kesecek. Şimdi zor bir konu. Bir an zorda kaldı. Acaba nedir? Yeniden yine aynı şeyle emrolundu ikinci defa. O zaman anladı ki bu Rahmani'dir. Ve dolayısıyla İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmeye karar verdi.
Evet.
Tabii İslam tarihi ile ilgili eserlerde, peygamberler tarihi ile ilgili eserlerde çok uzun anlatılır buradaki hususlar. Çok da dersler çıkartılır. İbrahim Aleyhisselam'ın Halilullah'tır. Yani evet. Allah-u Teala'nın dostu olarak sıfatı, dostu seçilmiştir. Melekler, İbrahim Aleyhisselam çok zengindi. Ve onun evlatları var. Melekler diyorlar ki onun gönlü evet dost seçildi, Allah-u Teala'nın dostu, ama onun malları var.
Evet.
Malları var ve evlatları var. Gönlü bunlara meyleder. Yani dost deyince sadece Cenab-ı Hakk'ı, onun dostu, onun halili. Halbuki malına ve evlatlarına meyleder diye melekler söylediler. Onun için İbrahim Aleyhisselam evladıyla ve malıyla imtihana tabi tutulmuştur. Aslında canıyla da imtihana tabi tutulmuştur. Malum ateşe
evet,
atılmıştır. Evet, canıyla da ve onda da hiç endişe etmeden. Hatta Cebrail Aleyhisselam bir isteğin var mı diye sorduğunda, ne isteğim olur senden? Onun ateşine sevinçle gitmiştir İbrahim Aleyhisselam. Böyle çok büyük imtihanlardan geçmiş bir peygamberdir. Zaten her birinin değişik yönleri vardır. Mesela malıyla da imtihana tabi tutulduğu zaman Cebrail Aleyhisselam insan kılığında geliyor ve bu mallar kimin? 12 bin sürüsü olduğu, koyun sürüsü 12 bin.
12 bin.
Ve her biri sürüyü 1000 köpek bekliyor. 1000 tane onların köpeği var. Köpeklerinin boynunda da altın tasmalar varmış. Altın tasmalar. Ben neden işte bu köpeklerin boynuna altın tasmalar takıldığını söyleyince, mala kıymet vermediği için. Yani altınlar, gümüş, bir takım şeyler işte bunlara layık. Yani hani insanlar malıyla böyle övünürler, aman süslenirler, püslenirler, gezerler değil mi? Yani genelde böyle malını göstermek. Halbuki onlar işte bunlara yakışır. Ne olacak yani? Malın ne kıymeti ve ehemmiyeti var hesabıyla. Bunlardan çok dersler de var aynı, evet, aynı zamanda. Onları ona takıyor. İnsanların evet edinilebilir. Yani altını olmasın mı? Olur. Gümüşü olmasın mı? Olur, ama bunlar övünülecek şeyler değil. Kalbin meyledeceği hususlar değil. Onlara değer ve itibar vermemesi lazım insanların. Bunlar çıkıyor. İbrahim kıssalarda mutlaka bir hikmetler, bir dersler alınması lazım.
Evet.
Bunlar var. Bunları çıkartmak, bunları çıkartabilmek, onlardan ibret alabilmek açısından bakıyoruz tabii olaya. Ve geldiği zaman bunlar kimin bu mallar? Bunlar Rabbimin diyor. Ya ona ait, bize ait değil. Ben emanetçiyim, bakıcıyım. Yani nitekim insan üzerindeki her şey emanettir. Ya can insanda değil mi? Yani evet, üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetler, akıl, idrak, her türlü elbiseler, parası, yani neticede bir başkasına kalacaktır. Kendisinde ebediyen kalan şeyler değildir. Dolayısıyla da bunların hepsini insan bir emanetçi olarak görür. İşte orada hakiki hususiyeti söylüyor. Ben emanetçiyim. Bunlar Rabbimindir. Bunlardan bana ver diyor. O da eğer kelime-i tevhidi söylersen sana yarısını ver, üçte birini veririm diyor. Ve kelime-i tevhidi söyleyince o kadar hoşuna gidiyor. Demek Cebrail Aleyhisselam'ın onu zikretmesi. Eğer diyor bir daha söylersen üçte birini daha veririm diyor. Yine söylüyor, yine çok şevkleniyor. Ve bir kez daha söyle, tamamı senin olsun diyor. Tekrar söyleyince bütün malını ona veriyor. Bir kez daha söyle, senin kölen olayım diyor. O kadar kendisine böyle lezzetli ve tatlı geliyor. Cebrail aleyhisselam o zaman durumu izah ediyor. Ben diyor şey değilim, bana mal gerekmez. Yani ben Cebrail'im. Ben de verdiğim malı geri almam diyor ve dağıtıyor onları. Cebrail aleyhisselam benden çıktı. İbrahim aleyhisselam. Evet. Bu şekilde. Malıyla imtihana tabi tutuluyor. Canı, malı ve evladı üçüncüsü. Yani evlat da en zor imtihanlardan biridir gerçekten. Bir insanın evladını işte düşünüyor acaba Rahmani mi? Evlat ve onu öldürmek zor. Evladın ölümü kalpten ciğerin sökülmesi gibidir der. İkinci Murat Han ölümüne bile dayanamazsın. Ayağına diken batmasına dayanamazsın. Ve sen onu kurban edeceksin. Değil mi? Yani çok zor bir hadise gerçekten. Anası var. Evladı 10 ve 12 yaşında. En fazla itiraz edebileceği bir yaş. Değil mi? 10-12 yaşındaki bir çocuğa bir şey yaptırmak şöyle 18 yaşına olsa Rabbinin emirlerine tam vakıftır. Daha rahat, kabul nimeti olabilir, yetişmiştir. Ama 10-12 yaşındaki çocuğa böyle kolay değildir bir anda her şeyi kabul ettirmek. Gel ben seni keseceğim, kurban edeceğim. Zor kabul edebileceği bir husustur. Havai bir zamanıdır gençler için düşündüğümüzde. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. İp ve bıçak istiyor İbrahim aleyhisselam. Evden gidecek, bıçak ve ip. Nereye gidiyorsunuz diyor Hazreti Hacer annesi. İşte bir dostumuzu ziyarete gidiyoruz diyor. Ne yapacaksın bunu? Bir koç kurban edeceğim diye söylüyor. Ona hediye götüreceğim diyor. Bir koç kesip hediye götüreceğim diyor. O şekilde İsmail'i de alıp gidiyor. Ancak işte şeytan boş durmuyor tabii. İmtihan olunca hemen onlar gittikten sonra hemen Hazreti Hacer'in yanına koşuyor ve oğlumu diyor boğazlamaya götürüyor diyor. Hiç baba evladını boğazlar mı diyor. Mümkün mü? Yaşlı bir insan kılığında saçı sakalı yerinde güvenilir bir insan gibi geliyor. Hiç diyor evladını boğazlar mı? Mümkün mü böyle bir şey? Rabbi söyledi diyor. O söylediyse ne yapılabilir diyor. Yani teslimiyetin gerçekten en yüksek derecesini gösteriyor ve ona karşı bir şey söyleyemiyor. Bunun üzerine İsmail'in yanına geliyor. Baban seni nereye getiriyor biliyor musun diyor. Birini ziyarete gidiyoruz diyor. Bir dostunu. Yok diyor seni boğazlayacak diyor. Ya baba oğlunu boğazlar mı öldürür mü diyor. Hiç mümkün mü böyle bir şey? Diyor Rabbi emretti ona seni. O zaman diyor ne güzel diyor. Ne hoş. Yani onun emri varsa böyle bir şeyde bundan daha güzel bir şey olamaz. Müthiş bir teslimiyeti gösteriyor. Ona da yol bulamıyor İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam'dan da aynı cevapları alıyor ve şeytan hiçbirine yol bulamıyor. Gerçekten İsmail Aleyhisselam'ın çok büyük bir teslimiyeti orada var. Teslimiyeti var. İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti var. Hazreti Hacer'in teslimiyeti var. O teslimiyet içerisinde işte onu kurban etmesi hadisesi vuku buluyor ama bıçak kesmiyor. Yani üç defa ki orada gerçekten aralarındaki konuşmalar anlatılıyor. İsmail Aleyhisselam'ın eteğini topla, kan sıçramasın, gömleğimi çıkart, ona bir kan dokunmasın. Anneme gömleğimi götür, hediye et, onu koklasın ama kan görmesin onda. Fakat böyle çok ağlatacak ki İbrahim Aleyhisselam'ın gözlerinden yaşlar geliyor. Öyle de şimdi 10 yaşındaki, 12 yaşındaki bir çocuğun duygulu ifadeleri ve sözleri yani yürek dayanmaz bir hadise olarak tam teslimiyetli aman baba çabuk ol, Rabbimizi üzmeyelim, geciktirmeyelim, emre karşı gelmiş olmayalım. Bu ifadeler gerçekten çok hoş ifadeler ve bıçağı da en şiddetli bir keskin bir şekilde biliyor ki acı çekmeden ölsün ve uzun bir süre boğazı kesmekle ilgili uğraşmasın. Bir anda böyle kessin diye çok keskin bir hale getirmiş ve bıçağı tam çaldığı esnada Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'a ters çevir diyor. Evet. Ve bıçak ters dönüyor. Kaç defa uğraştıysa bıçak hepsinde ters dönüyor. Aman babacığım çabuk diyor İsmail Aleyhisselam da bir taraftan üzme korkusuyla ucunu şah damarına bastırıyor ve bıçak ikiye dönüyor. Hatta ondan önce taşa çalıyor, taşı kesiyor bıçak. Taşı kesiyor. Yani neden diyor böyle bıçağı, niye kesmiyorsun? Ateş seni niye yakmadı diyor. Ateşe Rabbim yakma dedi, emretti. Bana da 70 defa kesme dedi diyor. Böyle bana da kesme dedi, ona yakma diyen bana da 70 defa kesme dedi. Ben nasıl keserim? Tersine dönüyor.
Evet.
Burada tabii şu da var, yine enteresan. Ateşin vasfı yakmaktır.
Evet.
Değil mi? Yani bıçağın vasfı kesmektir. Vasfının tersine işler yapıyorlar. İşte İsmail Aleyhisselam'ın da 10-12 yaşındaki çocuğun vasfını söyledim. Daha havai, daha böyle itiraz edebilen, kaçabilen, vasfın tersine işler yapınca kendi evet. göstereceği vasfın büyük bir teslimiyet o yaştaki bir çocuğu. Bu onun kendi normal vasfının tersine bir şey. İşte bıçak da asli vazifesinin tersine iş yapıyor o zaman. Yani insan gerçekten teslimiyet olduğu zaman Rabbine karşı Cenab-ı Hak da onu her türlü kötülüklerden muhafaza ediyor. Buradan bu dersi de çıkarmak mümkün. Ve dolayısıyla Cenab-ı Hak o zaman onlara gökten bir koç indiriyor. Hani neden deve, sığır indirilmedi diye de ifade edilebilir, düşünülebilir. İşte İbrahim Aleyhisselam Hacer'e söylerken, validemize giderken dostuma bir koç kesip götüreceğim dediği için Halil'ini yanıltmadı. Onun için koç indi. Yoksa diğer hayvanlardan da olabilir. Onun o sözü itibariyle onu yanıltmamak için, o öyle söylediği için gökten de onun indirildiği evet. rivayet edilir.
Zaten kurban kesiminde.
Ve bunun, işte bu sevinç, bu hadise ve bu sevinç dolayısıyla böyle bir...
Evet hocam.
Başım, telefonlarımızı kapatıyoruz. Evet.
İlk defa milli olduğumuz
için normal bunlar. Dolayısıyla sessize alıyoruz. Ve bu sevinç de, bu büyük bir sevinçtir. Bu kurban sevincidir. Büyük bir sevinçtir. Dolayısıyla Müslümanlar da büyük bir zevkle hem bu hadiseyi unutmazlar ve İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmemesi, koçinmesi, bugün evlatlarına, Müslümanların, hadi evlatlarınızı değil mi kurban edin eliyle, zor bir hadisedir. Bu büyük evet. bir sevinçtir. Müslümanlar çok sevinirler bu hadiseye. Ve daha sonra emir olduğu için de emir olduğu için kurban bir ibadettir. Emirdir. Evet. Yerine getirilir.
Tabii. Zaten kurban edilecek hayvanların vasıflarında da öncelikle koç kesilmesi daha uygun diye kitaplarda geçiyor değil mi hocam?
Yani işin tabii dini boyutunu anlatırlar. Ancak şurasını ifade etmek gerekir. Şurası çok önemlidir.
Evet.
Bugün bazı çok tartışmalar oluyor. Çeşitli tartışmalar oluyor. İşte ya et vejeteryanlar, et yemeyenler, kurban niye kesiliyor? İşte et alıp kasaptan verilemez mi? Hayvanlar neden kesiliyor? Hayvanı boğazlamak ne gereği var? Bak şeyden, kasaptan et alır, insanlara hediye evet. edersin. Hayvanları öldürmek gibi böyle ifade edilir. Bir zamanlar tavuktan mı, balıktan mı falan kurban olur mu, olmaz mı?
Horozdan.
Yani bir bunun buradaki maksadı önce şöyle düşünmek lazım. Bu birine et alıp vermek değil. Siz eti her zaman alıp verecekseniz her zaman komşumuza et alıp verebilirsiniz
evet.
kasaptan. Size hiçbir mani olan yok. Bunun için illa o zamanı beklemenize
gerek yok.
Gerek yok. Sen onu her zaman eğer et alacaksan bunu Müslümana hatırlatmanın manası da yok.
Evet.
Yani tam kurban gelip ibadet mevsimi gelince zamanı, vakti, sen şimdi değil, kasaptan et al ver, sen al ver. Yani o kadar akıl veriyorsan gidersin her gün kasaptan et alırsın, fakirlere dağıtırsın. Onu söyleyen insanlar, onların fakiri düşündüğü de yoktur, bildiği de yoktur. Kurban bir ibadettir. Emredilen bir ibadettir. İnsanlar onu et yemek için, fakire et vermek için, et dağıtmak için kurban kesmezler.
Evet.
Maksat bu değildir. Maksat bir ibadetin yerine getirilmesidir. Cenab-ı Hakk'ın Rabbinin emrini yerine getirmektir. Onu yapmaktır. Kurban demek kurptan gelir, yakınlık. Rabbine yakın olmaktır. Ona yakın olmak, ona yaklaşmak. Onun emrini bir insan ne kadar dinlerse ona o kadar yakın olur kurbanla.
Evet.
Eti ve kanınız bana ulaşmaz der. İhlasınız ulaşır. Yani ihlasla Rabbinin emri olduğu için oraya vardığı zaman işte o zaman ibadettir ve insanlar bunu ibadet olduğu için yapar Müslümanlar. Bu evet. bir ibadettir. Bunun ne olduğunu bilmeyen insanlar her şeyi konuşabilir. Afaki konuşmalar yapabilir, atabilir. Olayı et yemek zannedebilir, et dağıtmak zannedebilir. Bunu eğer böyle zannediyorsa bu cahilliğin ürünüdür. Yani cahildir adam. Dinin ne olduğunu bilmez. Emrin ne olduğunu bilmez. İlahını tanır tanımaz, Rabbini tanır tanımaz. Bilemiyorum ama bir cehaletin ürünüdür bu. Evet. Olaya bu şekilde baktığımız zaman. Diğer taraftan balıktan, tavuktan falan. Bunlar da aslında son senelerde ilahiyat son 2-3 senedir ortadan kalktı ama ondan önce epeyce tartışılıyordu. Bunlar da sulandırmak maksatlı şeylerdi.
Yani bir kasıt var mı hocam?
Yani hani
bunu bilmeyecek kadar cahil mi bu adam?
Değil. Bunu söyleyen insanlar bunu bilmeyecek kadar cahil değil. Dediğiniz gibi bilen insan yaptığı zaman bunda bir kasıt aranıyor. Ben belki birdenbire kasıt demiyorum ama sulandırmak da çok kötü bir şey. Bir ibadet hakkında onu sulandırmak, onu şey yapmak zaten kasıtı da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bir zamanlar bunu çok fazla dillendirdiler. Müslümanların zihinlerini, şeylerini bozdular. Hatta kurbanı o dönemlerde yine konuşurken kesimli mi olsun, kesimsiz mi olsun? Hani şimdi bir yerlere kurbanı bağışlıyor insanlar, kurban veriyor. İşte bazı insanlar dünyanın her tarafındaki fakir fukara insanlara verin, sizin adınıza keselim diyorlar. Onun adına kestiği zaman, vekalet verdiği zaman olur mu? Olur. Fakire verirler. Ancak kesmektir neticede. Fakat bir zaman Diyanet'ten bile kesimli mi kesimsiz mi olsun diye böyle sualler gelmişti. Kesimsiz ne demek? Para birine hediye etmek, hediye vermek, para vermek. Ya kurban olmaz. Kurbanın ne olduğunu bilmez. Ve dolayısıyla bu da tabii son derece yanlış hususlardan bir tanesidir.
Evet.
Kurbanın bir ibadet olduğunu iyi bilmek gerekir. Ve asıl maksadın da ibadeti yerine getirmek olduğunu bilmek gerekir. Diğerleri artık o hayvanı kestiğinde, elbette ki bunda çok hikmetler var. Bunda yılda bir defa da olsa fakir fukaranın gözetilmesi, ondaki hikmetler, etin önce komşulara dağıtılması bir miktar, bir evinde olması, bir dayanışma var, bir muhabbet var, bir birliktelik var, fakirlerin hatırlanması var. Yani onda çok çok fazla ayrıca hikmetler olduğunu da, faydalar olduğunu da, insanlık için, Müslümanlar için faydalar olduğunu da biz biliyoruz. Ama maksadı, ana maksadı diğer tarafa çevirmemek lazım.
Evet. Neyse olmalı.
Evet.
Evet hocam. Güzel bir giriş oldu. Şöyle tarihten. Peki biraz daha yaklaşırsak günümüze doğru.
Günümüze ecdadımız, doğru yaklaşınca günümüze gelmeden şöyle çocukluğumuz dönemlerine biraz girelim. Çocukluğumuz biraz dönemlerine biraz girelim.
Peki.
Bir şimdi yanımızda binbaşım sizin tevellüt kaçtı?
1941.
Çok eski 45'li 46'lı yıllardan itibaren.
Evet.
Ramazan Bey bayram günlerini hatırlar, kurban bayramlarını hatırlar. Hatıraları vardır, anekdotları vardır. Şöyle biraz müsaade edersen dinleyelim misafirlerimizi de.
Evet, 1941 doğumluyum fakat bayramların çoğunu askerde geçirdiğim için pek çocukluğumuzu yaşamadım diyebilirim. Fakirlik de vardı. Çoğu kimse kurban da kesemezdi. Yalnız 25 sene asker ocağında kaldım. Orada güzel bir hatıram var. Askerler firar ederdi bayramlarda. E nişanlısı var, yavuklusu var, hanımı var, çocukları var, akrabaları var.
İzin vermez miydi?
İzin verir mi? Biz hepsine izin vermek mümkün değil. Mümkün olsa hepsine izin versek de bayramları aileleri yanında kendisi geçirseler. Bir bayramlaşma oldu ikinci sene. Tümen komutanı geldi. Güzel bir konuşma yaptı. Çok hoşuma gitti ve ben onu hep kullandım. Askerlik hayatım boyunca. Meslek hayatım diyelim, askerlik demeyelim de. Tümen komutanı geldi, dedi ki arkadaşlar isterdik ki hepiniz ailelerinin yanında olasınız ve bu bayramı onların yanında geçiresiniz. Sakın ola ki firar etmeyin dedi. Eğer annenizi seviyorsanız, babanızı seviyorsanız, nişanlınızı, hanımınızı seviyorsanız, sevindirmek istiyorsanız firar etmeyin. Eğer siz burada olursanız, biz burada olduğumuz için onlar rahat rahat bayram yapıyorlar. Biz gidersek, buraları boşaltırsak onlar rahat bayram yapamaz. Onun için firar etmeyin. İmkan nispetinde komutanlar size izin verecekler. Ama bu bayram bir kısmınız, öbür bayram bir kısmınız, öbür bayram bir kısmınız. Annenizi, babanızı, ailelerinizi sevindirmek istiyorsanız sakın ola ki elini öpmeye gitmeyin, onlar üzülürler, üzersiniz. Bayramlarda annenizi, babanızı, eşinizi üzmeyin, firar ederek onları üzmeyin demişti ve çok hoşuma gitmişti. Bütün askerlik hayatım boyunca bu konuşmaları yaptım ve hakikaten diyebilirim ki bir tek kişi firar etmedi benim bölükten. Böyle bir hatıram var.
Çok güzel. Teşekkür Şimdi tabii firar meselesi olduğu zaman adamın firara alışması da kötü bir şey. Değil mi? Yani bugün bayram için firar eden yarın düşman karşısında da firarı düşünebilir.
O kadar diyemeyiz yani. Annesi babası o zannediyor ki ben bayramda gidersem onu sevindireceğim. Ama firar etmesi, hele hiç firara tahammülü yoktur ailelerin. Bir an evvel geri gönderirler.
Evet, yani. Bizim milletimiz hiç sevmez. İzinsiz iş yapmayı sevmez. Firarı kaçmayı sevmez. Neticede firar kaçmak manasına geliyor. Halbuki kurbanın bir anlamı daha var bizim milletimiz açısından. Yani kurban öyle ki kurban olmak. Evet. Değil mi? Askere gönderdiği çocuklarını kına yakıp gönderirler. Kurban olsun diye gönderirler. Evet. Askere, cihada gönderirken onu savaşa kurban olsun diye gönderir. Kurbanın bir de insan açısından da önemi var ve bizim milletimiz açısından bu çok önemlidir. Allah yolunda kurban olmaktır. Cihada gitmek, Allah yolunda şehit olmak, o yolda kurban olmaktır. Yani kurbanın cihatla ilgili, savaşla ilgili Türk milleti Allah yolunda şehit olmayı en birinci vasıf olarak görmüş ve bu uğurda hep giderken geri dönmek, geri dönme, öl fakat geri dönme diyor. Yani şehit ol. Kaçmak en büyük suçtur. Belki de çok güzel bir noktayı yakalamış sizin komutanınız. Yani güzel olmuş. Siz de hemen her dönemde bunu hatırlatmışsınız.
Hatırlattık. Evet.
Kimse de insan alışkanlık yapar. Alışkanlık çok kötü bir şeydir gerçekten binbaşım. Alışkanlık olduğu zaman artık o devamlı bir şekilde zor zamanda veyahut işte annesi vefat, kaçayım. Bir üzücü bir haber olur, izin olamaz, hemen kaçmayı düşünür. Bunu hani bazen doğruluk, dürüstlük, vefa, doğru huylar, güzel huylar, yalan söylememek, bizim bazı vasıflarımız ve şeylerimiz var. Halbuki şimdi hemen tersini, yalan söylemeyi, değil mi? Yani bir şey, ya ben işte Ramazan binbaşıdan izin alamam, ne yapayım, işte şöyle bir yalan söyleyeyim, babam hasta diyeyim, annem hasta diyeyim. Doğru söylese belki de izin verilecek. İzin verilecek. Buna alıştırmamak açısından ben çok önemli olduğunu görüyorum.
Bir şey daha müsaade edersin. Çanakkale Harbi'yle ilgili bir kitap okuyordum. Bir İngiliz generalin hatıratından pasajlar vardı. Diyor ki öyle ateş ediyordu ki, topçumuz öyle ateş ediyor ki orada değil bir insan, bir böcek dahi kalmaması lazım. Fakat tam askerimiz taarruza kalkıyor. O insanlar nereden çıkıyor? O ateş karşısına nasıl taarruz ediliyor aklım almıyor diyor. Sonradan diyor araştırdım. Sonradan öğrendim diyor. Türkler ölürsem şehit kalırsam gazi inancıyla taarruz ederler. Ve harpte ölmek en büyük rütbedir onlar için. Şehit olmak veyahut da gazi olmak. İhtiyarları diyor. İhtiyarları namazlarında derler ki ya Rabbi benim canımı düşman karşısında al ve şehit olmadıkça için üzülürler diyor. Askerlikte de en büyük şey atik tetik olmak. Ölüme koşarak gidiyorlar. Ölümden korkmayan kimse de zaten en tehlikeli silah ölümü göze almış kimsedir.
Kimsedir
diye anlatmıştır.
İdris Sabih Bey var. Medine müdafaasında mülazım. Zabitlerden. Orada o Medine müdafilerine bir şiir yazmış. Diyor ki orada gelmemiş Türkçe'de kıysü Hassan'ın. Yok bizde ne bürde ne muallaka. Yolunda can veren Ali Osman'ın lal ile yazdığı tarihten başka. Bizde Kays, Hassan gibi büyük şairler yetişmedi. Bizde böyle bir şey yok. Bizde ne bürde ne muallaka. Bizde bürde ve muallaka yazarları olmadı. Resulullah Efendimiz'e yazıyor. Yolunda can veren Ali Osman'ın lal ile yazdığı tarihten başka. Biz kanımızla tarih yazdık ya Resulallah. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül haremeyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Yani yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Unuttuk İlhan'ı Kara Oğuz'u. İşledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefii kusurumuzu bin küsur senelik emeğimize. Unuttuk İlhan'ı Kara Oğuz'u unuttuk. Seni tanıdıktan sonra, seni bildikten, sana olan sevgimiz, aşkımız olunca biz onları unuttuk. İşledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefii kusurumuzu bin küsur senelik emeğimize. Çok hoş gerçekten o şehadet, Resulullah Efendimiz'in o yolunda bu aşk, bu şevk işte gençlere anaları tarafından sanki sütünü şehit olma duygusuyla veriyordu. Şehadet duygusu bu Avrupalıların da yazarların da çok işledikleri bir konudur ki bizim tarihimizde de gerçekten bunun anekdotları, misalleri çok çok fazladır. Dile gelmez.
İnanç güzel bir şey. İnanç güzel. Bir şairimiz, yazarımız öyle diyor. Bir koğuşta ismini vermeyeyim şimdi. Hasta, yaşlı, ihtiyarlar da var. Konuşuyorlar Hasan'a. Çocuklarımızı evlendirdik. Bir de imanlanabilsek ne kadar hoş olur. O yazar diyor ki ya ne kadar güzel şey. İnançlı olmak. Ah, keşke ben de inançlı olabilsem diyor.
Ben çok teşekkür ederiz. Hocam kısa bir ara vermek gerekiyor. Peki. İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle.
Tamam.
Sevgili TGRT FM dinleyicileri, Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. İletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam birinci bölümden devam ediyoruz. Ramazan Bey böyle gariplikten, eski bayramlardan bahsetti. Sizle devam edelim isterseniz.
Evet, nerede ah o çocukluğumuzun bayramları denir derler değil mi? İnsanlar evet. Genelde çocukluğa eski günlerine, ilk günlerine bir özlem duyarlar. Gerçi Ramazan Bey eskiden o gariplik devri vardı. İnsanlar kaçmayı, ailelerinin yanına gitmeyi düşünürlerdi diye ifade etti. Gerçi Ramazan Bey tabii 46'lı 50'li yıllar deyince yokluğun, yoksulluğun en üst düzeyde olduğu dönemlerdi. O dönemler eskiler çok anlatırlar. Bizim büyüklerimiz de anlatırlardı. Şekersizlikten uyuz olduklarından bahsederlerdi.
Vesikalardan.
Çayır çimenlerde hoş gelirmiş. Onların üzerine yattıklarından, yuvarlandıklarından bizim rahmetli peder de çok bahsederdi. Rahmetli peder Taşköprü'nün bir köyünde görev de yapmıştı imamlık. Ben ilk çocukluk yıllarımı orada hatırlarım, bayram dönemlerini. Mesela Arefe günlerinde kabirler ziyaret edilir. Mesela hiç görmediğim bir adettir orada. Herkes kabrinin başında çeşitli ekmekler, peksimetler bulundururlardı. Meyveler, incirler, üzümler, mevsimine göre çeşitli meyveler onun kabrine gider okursun, senin heybelerimiz vardı. Onların içine bir meyve korlar, ekmek korlar. Böyle doldurup doldurup eve gittiğimizi hatırlarım ben.
Gelene ikram mı ediyorlar?
Belki yani? De kabristanlığa, kabirlere çekmek, ziyaret ettirmek, onları unutmamak. Yani çok güzel bir adetin arka planında çok güzel hasletler yatıyor. Değil mi? Yani biz evet. Ölülerimizle yaşayan bir milletiz evet. der Yahya Kemal. Ölülerimizle yaşayan bir milletiz. Ölülerinin en güzel mesela yerler kabristanlıktır. Bugün de şöyle Eyüp sırtlarından İstanbul'a baktığı zaman daha güzel bir manzara göremiyoruz.
Evet.
En güzel yere ve onları unutmamak, onları her zaman hatırlamak, onlara dua etmek. Onu öyle güzel bir hale getirmişler ki ben onu başka yerlerde görmedim.
Kendimizin de öyle unutmaması için değil mi efendim?
Evet. Dolayısıyla oraya giden insana bir hediyeler, bir şeyler veriyorlar. En güzel meyveleri, ekmekleri onlara veriyorlar ve gönderiyorlar. İnsan bundan kabristanlığı belki de çocukluk şeyinde seviyorsun. Sevmeye başlıyorsun. Çok hoş ve çok güzel bir anıydı. Benim için unutmadığım Taşköprü'nün Avşar Köyü diye bir köyü. 3 yılımız geçmişti orada. Bunlar 5-6 yaş hayalen böyle hatırladığım hadiseler. Ama bende iz bırakmıştı. Önemli. Şimdi böyle gariplik, yoksulluk falan deyince bir de bayram şiiri bizim. Yakup Bey çok güzel şiirler okur. Öyle bir şiir vardı benim hatırladığım. Sen iyi şiir okursun. Çocuk bayram dedi falan diye evlendiğindeyse şöyle Yakup Bey Malatya'dan geldiniz size de bir şiir dinleyelim.
Aklında kaldığı kadarıyla.
Evet hocam doğru öyle bir şiir var. Bu şiiri Türk şiirinin yaşayan en büyük temsilcilerinden Kahramanmaraşlı şair Abdurrahim Karakoç yazmış.
Güzel.
Hemen her bayramda bu tanıdıklarımıza bu şiiri tabi zamanın iletişim aracı olan internet vasıtasıyla e-posta yoluyla iletmeye çalışıyoruz. Abdurrahim Karakoç bu şiirinde bir garip ve fakir kimsenin bahsettiğiniz gibi yoksulluk içerisinde yaşadığı bir bayram gününü anlatıyor. Günümüzde de bayramı böyle yaşayan kimseler var.
Mutlaka ki vardır. Var. Evet.
Paylaşmanın, fakirleri gözetmenin en mübarek olduğu bu bayram günlerinde dinleyenlerimize bu kimseleri de hatırlatalım.
Evet,
bu vesileyle.
Doğru.
Şimdi isterseniz herkes kendisini bu garip ve fakir kimsenin yerine koysun.
Koysun.
Güneş yükselmeden kuşluk yerine bir adam camiden döndü evine. Oturdu sessizce yer minderine, kızı bayram dedi yalın ayaklı. Adam bayram dedi, tam ağlamaklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu, konuşmak istedi dili tutuldu. Güç bela ağzından bir of kurtuldu, oğlu bayram dedi, sırtı yamalı. Adam he ya dedi, gözü kapalı. Düşündü, kış yakın, evde odun yok, tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok. Avrat bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi, sıktı dişini. Çalışsa ne iş var ne cepte para. Dağ oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara. Takvim bayram dedi, silindi yazı. Adam öyle dedi, bağrında sızı. Döndürse yönünü herhangi dosta, yaralı, gariban, dul, yetim, hasta. Aylar, yıllar, günler erirken yasta, yer gök bayram dedi, ağzını açtı, adam bayram dedi, evinden kaçtı.
Çok güzel.
Evet.
Gerçekten çok duygulu, çok hoş yazılmış bir şiir. Abdurrahim Karakoç da şiirin üstadlarından maşallah hoş yazmış. Evet, bayram zaten bir noktada garibi ve fakiri hatırlamak, gözetmek manasına, onları unutmamak manasına geliyor. Dolayısıyla bu şiir de bayramı gerçek bir bayram olarak algılamak, yaşamak, unutmamak noktasında önemli oldu. Bazı dönemler var, memlekette bir de sıkıntıların has safhada olduğu, krizin değil mi? Krizin çok fazla olduğu bir dönem. Şimdi ben dün akşam haberlerde izlerken insanlar ucuzlayacak diye kurban almıyorlar. Kurban kalmamış Yakup Bey. Ya memleket iyi bir noktada. Ya maşallah milletimiz bir bu ibadeti yerine getiriyor. Evet. Kurbanı kesiyor.
Evet.
Ve mutlaka bu kurbanı paylaşıyor. Değişik böyle kurumlara, fakirler, fukaralara, dünyanın her tarafına Türkiye'den şimdi kurban gidiyor. Sadece buraya değil.
193 ülkeye gitmişler.
193 ülkede kurban kesiliyor. Türk insanı. Bunlar mutlaka ki aynı zamanda bir kültür elçileri değil mi? Yani oraya Türk insanının hizmetini, bayramını sadece Türkiye ile paylaşmıyor. Artık tüm dünya ile de paylaşıyor. Krizdeki tüm ülkelerle paylaşıyor. Abdurrahim Karakoç'un şiirinin herhalde artık bütün dünyada insanlarla daha da geniş bir manaya ulaştığı gözüküyor burada Türk evet. insanı açısından. Bu çok güzel bir şey.
Milletimizin o cihan şumul bakış açısı,
canlandı. Evet. Canlandı. Gerçekten ben bunu önemsiyorum. Yani bunları yaşatmak, devam ettirmek lazım. İkincisi, şimdi bir taraftan sadece bizim dışarıya gitmiyor, dışarıdan da hayvanlar da geliyor. Değil mi? Türkiye'de evet. hayvan yetmez oldu kurbanlıklara. Artık anguslar da bizim literatürümüze girmiş oldu. Anguslarla da tanıştık. Yediniz mi angus etinden Yakup Bey?
Henüz tadamadım.
Size yarın tattıralım biz.
İnşallah.
Tabii. Biz bu yakada artık Anadolu hayvanını bulamaz hale geldik. Anadolu. Hükümetimiz sağ olsun daha Uruguay'dan hayvanlar getirdi. Angus eti ve bunlar çok lezzetli kekik otlarıyla beslenmiş. Çok lezzetli.
Hocam yemiş gibi konuşuyorsunuz.
Evet ben tattım angus etinden. Çok güzel. Bunlar yular bilmiyorlar. Biz Diyarbakır'dan hayvanlar ithal ederdik. Onlar da yular bilmezdi. Karacadağ'da büyümüş. Bunlar da dağlarda büyümüş hayvanlar. 1000-2000. Hiç yular bilmeyen hayvanlar. Ahıra girmemiş. Özel bir besi yok. Hani eski kovboyların kemerle yakaladıkları hayvanlar gibi. Bunlar gelmişler. Angus'u sevdi bizim milletimiz, angus etini. Çok hoş. Belki de bir de kurban oluşu da bir ibadetin şeyine de gitmeleri, bu da önemli. Dolayısıyla şimdi bakıyoruz, hem dünyadan hayvanlar geliyor, kurban oluyor, hem bizim bütün dünyaya kurbanımızı, etini ulaştırmış oluyoruz. Tabii şu anda gerçekten bu milletimizin içinde bulunduğu krizleri atlattığını, daha da iyi noktalara doğru gitmekte olduğunu ekonomimizin bir göstergesi olarak da ben görüyorum. Çünkü din itibarıyla hayvan kalmamış. Bazen hayvanlar geri giderdi. Besiciler nasıl götüreceklerini. İşte o zaman anası kızı eğdi bayram başını diye üzülürler de değil mi? Yani hayvanları geri götürmek bir dert. Büyük sıkıntı. Bundan 10 sene önce benim birader perişan olmuştu burada. Onu biliyorum. Bir daha da tövbe etmişti hayvan besiciliğine 10 sene önce. Fakat bugün bakıyorum memlekette şey kalmamış, kurban kalmamış. Çadırları bozdular, herkes kurbanlıklarını sattı.
Kalanları da et pahalı kurma alacağım dedi ve aldı galiba, aldıysa eğer.
Evet, yani memleketin iyi olması fakirlere, fukaraya ulaşmak açısından, onların da gerçek bir bayram yapabilmek açısından önemli. Tabii gerçek bayram nedir? Bu da ayrı bir konu. Gerçek bayram denildiği zaman hakiki bayram değil mi?
Evet.
Evet. Hakiki bayram.
Kişinin herhalde dünyadan imanla gitmesi mi?
Evet. Dinin yani çok de. Bayramlar var. Günah işlemediği günü insanın hakiki bayramıdır evet. diyor. Bayram o bayram ola. Cümle Mevla bizi affede. Bayram o bayram ola. Cümle günahlar gide. Bayram o bayram ola. Kurban Allah için kesilince onun kabul edilmesi, yerine ulaşılması, ulaştırılması, insanlarla paylaşılması, muhabbet, bunlar asıl bayram olan hususlar bunlar.
Evet.
Evet, çok teşekkür ederiz Yakup Bey. Çok güzel bir şiirdi. Senin okuman da bir ayrı. Sen arada sık sık programımıza bekliyoruz. Malatya'dan geldiğin zamanlarda.
İnşallah hocam. İnşallah. Evet. Bir şeref duyarız.
Teşekkür ederiz. TGRT FM dinleyicileri size alıştılar artık. Diyecekler Yakup Bey gelmiyor mu, şiir okumuyor mu diyecekler. Biz de bayramdan bayrama inşallah diyeceğiz.
İnşallah hocam, canlı yayına da bağlanmaya çalışırız belki.
Tamam.
Teşekkür ederiz Yakup Bey. Hocam Osmanlı'da bayram nasıldı? Nasıl bir faaliyetleri vardı.
Ya 10 dakikaya sığarmam yeteyim.
Sığmaz tabağım mı işte? Belki bir biraz program daha yaparız.
Osmanlı'da bayram tabii aynı bayram genel hususiyetleri söylüyoruz. Bir evet. Sarayda bayram var. Evet. Bir halkın içerisinde bulunduğu bayram var. Yani halkın bayramı aslında bugünkünden çok farklı değil. Şimdi az önce Yakup Bey'in söylediği gibi devrin teknolojisi kullanılıyor. Şimdi internetle bayramlaşıyorlar. Mailler atıyorlar değil mi? Telefonlarla mesajlar atıyorlar. O zaman mektupla bayramlaşıyorlar belki. Aynı şey. Bayramını tebrik ediyorlar. Mektuplarla bayramlaşıyorlar. Fakat daha çok biraz eğlence yönü daha ağırlıklı bugüne ağırlıklı. Göre. Tatil evet. ağırlıklı. Bugün tatil ağırlıklı. Evet. Eskiden böyle tatiller Osmanlı'da da bayramlar tatildi. Ama 2 gün, 3 gün bayramlarda sadece olur. Kandil günleri olur. Çok azdır tatil umumi manada. Böyle 9 günlük tatiller gibi bir şeye alışık değiliz. Biz bunu son senelerde alıştık. Tatil yapma alışkanlığımız daha fazla oldu. Ancak insanlar özellikle bayramlarda eskiden bir temizlik günler öncesinden evin kaplarının karaylanması, temizlikler, evlerin temizlenmesi, hazırlıklar, kurbanlık hayvanları mesela İstanbul bugünkü gibi bayramda nasıl bayram kurban özellikle kurban bayramı için kurbanlıkların herkesin kurban kesebileceği kaç kurban gelecek, ne kadar kurban kesilecek bunların hesaplamaları olurdu. Anadolu'dan ve Rumeli'den hayvanlar gelirdi. Yaklaşık 100 bin, 130 bin özellikle de koç çok kurban edilirdi Osmanlılar'da daha fazla. Daha belki eftel olması hasebiyle çok fazla koç kurban edilirdi. Rumeli'den 80 bin, 130 bin civarında kurban gelirdi, kurbanlık gelirdi. Ve İstanbul bir noktada hemen her taraf hayvanlarla dolmuş olurdu. Kurban bayramının en önemli noktası kurban kesimidir. Dağıtılmasıdır, ziyaretlerdir. Gençler için eğlencedir. Güzel kıyafetlerdir, iyi giyinmektir, kokular sürünmektir.
Evet. İsterseniz biraz soluklanalım hocam. Bir ara daha verelim.
Peki, bir ara daha verelim.
Üçüncü bölümde tekrar buluşalım.
Peki.
Merhaba sevgili Tegel FM dinleyicileri. Üçüncü bölümde tekrar beraberiz. Hocam, geçen bölümde Osmanlı'da, sarayda kurbandan bahsediyordunuz. Malum Osmanlı'da her şey kaidelerle, özellikle sarayda işliyordu.
Evet.
Burada nasıl bir faaliyetler olurdu? Onlardan biraz bahsetmenizi isteyeceğiz.
Evet, saray deyince zaten sarayda belli kurallar, mutlaka belli merasimler içerisinde olur. Neyin ne yapılacağı bilinir. Bayram sadece halkı ilgilendirmiyor, herkesi ilgilendiriyor. İster idareci olsun, ister halk olsun, ister çocuk olsun. Bayram dediğiniz zaman bütün insanları, bütün Müslümanları ilgilendiren bir husus. Ancak tabii sarayda yaptığınız zaman bu kurallarla, kaidelerle devam eden bir geleneği de yansıtıyor aynı zamanda ibadet içerisinde. Şimdi gerçekten o yine bu bayramdan önce büyük bir temizlik sarayda ve özellikle has odanın temizliği, mukaddes emanetlerin temizliği. Zira orayı gezenler, görenler bayram dolayısıyla ziyaretler olabiliyor. Padişah bayram sabahı namaz kılmak için saray kapısından çıkarken orada alkış erleri bulunur ve uğrun hayrola, yardımcın Allah ola, Hak Teala Efendimiz'e ömürler vere, devletinle çok yaşa, bin yaşa diye padişaha alkışlar tutarlar. Hep birden seslenirlerdi öyle bu şekilde. Ve yine padişah ihtişamla ilerleyerek saraydan çıkar ve Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ne, genelde bu ya Ayasofya'da bayram namazını veya Sultanahmet Camii'nde saraya yakın olması dolayısıyla genelde oradan namazını kılar ve çavuşlar atından ineceği zaman padişahı yine maşallah ömrü devletinle çok yaşa nidalarıyla kendisini alkışa tutarlar. Ve camiden çıkarken de yine Bab-ı Hümayun'a yaklaşırken uğrun açık ola, uğrun hayır ola diye duasıyla karşılarlar. Cami dönüşü padişah bütün zengin Müslümanlara emredilen dini vecibeyi yerine getirmek üzere gider ilk olarak. Hemen kurbanını kesecek. Zira Ramazan bayramında namaza gitmeden önce bir tatlı yemek sünnettir. Oysa kurban bayramında namazdan sonra yemek etle kesilen hayvanın etiyle, kurbanın etiyle ilk defa olarak bir şey yemek sünnettir. Orada ilk önce hemen bayram namazından gelirler. Müslümanların ilk işi hemen kurbanını kesmektir. Ve herkes de kurbanını kendi keser.
Padişah dahil mi hocam?
Padişah da dahildir. Padişah da öyle. Kurbanını hemen. Dolayısıyla ilk olarak kurbana, o kurbanın etini yiyeceği için, kurbanın etinden yiyeceği için hemen bayram namazından sonraki ilk iş bütün Müslümanların kurban kesimidir. Bu bugün tabii insanlar, herkes kendisi kesemiyor.
Evet.
Büyük sığırların kesilmesi zaten özel bir ilgi isteyen bir husus. Ömründe tavuk kesmemiş insanlar kurbanı nasıl kesecek? Bizim birader bir defa tavuk kesti, onu da kaçırdı elinden, boğazı gitti, tavuk zıplayıp duruyor, havalına kalkıyor. Kolay kolay işler değil bu işler birader, demek ki.
Birader çok yüklendiniz bu akşam.
Cami dönüşü padişah hemen ilk olarak has odanın yakınında kurulmuş bulunan bir çadıra gider ve beyaz hadım ağaları evvelce alınmış, hazırlanmış, başları taşlı tüylerle süslü 10 koçu getirirler. Bu da çok önemli. Yani o koçu, o koyunu en güzel bir şekilde süslerler. Belki ona 3-5 gün, 10 gün bakarlar. Çocuklar onu severler. Onun kurban olacağını bilirler. Yani ibadeti sevdirmek lazım, korkutmak yerine. Sevdirmek, onun kurban olacağını, hani kendisi de yarın ileride Allah yolunda kurban olmak. İşte o aşkı, o cihadı söyledik ya, o koça sanki bir kutsiyet gibi ifade ediyorlar. En güzel bir şekilde ona bakıyorlar, besliyorlar, onu süslüyorlar. Gerçekten önemli. 10 tane koç getiriyorlar. Padişah bir tane kesecek hali yok çoluğuna çocuğuna. Silahtar ağa hayvanları tutuyor. Çuhadar ağa padişaha gümüş bir tepside kabzaları sarılı 4 bıçak takdim ediyor padişah. Ve padişah hayvanlardan 2 veya 3'ünü bizzat kesiyor. 2 tanesini veya 3 tanesini Bismillahi Allahu Ekber diyerek kendi eliyle kesiyor. Bugün özellikle insanlar vekalet veriyor kesici kasaba.
Evet.
Kasaplar da alelacele kesiyorlar böyle Bismillahi demeyi falan bilmeden. Halbuki bu da çok önemlidir. Hayvan leş olur yoksa, ona demek lazım ki Bismillahi Allahu Ekber diyeceksin. Yani bir şey ibadetse ibadetin de
kuralları var,
kaideleri var. Orada da Bismillahi Allahu Ekber diyerek padişah bizzat kendi eliyle kesiyor. Kesilen kurbanın böbreği çıkarılıp ızgara yapılıyor. Neden? İlk önce işte İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam orada kestiklerinde önce böbreğini yemişlerdi. Böbreğini yemişlerdi.
Onlara uymak bakımından
diğer kısımlarını da dağıtmışlardı. Padişah dualar ede ede bu kurbanın etinden tadardı. Ve öteki koçlar da müteakip 2 gün içinde Darüssaade ağası tarafından diğer koçlar kesiliyorlardı. Tabi ardından padişahın hizmetli saray kadınlarını, sarayda görevli olan insanları, her birisine hediyeler, bayram hediyeleri, bu da çok önemlidir yine. Hediyeleşmek bayramda en önemli hususlardan biridir. Bizim zamanımızda da Anadolu'da mutlaka teyzesine, halasına, dayısına, tanıdıklarına, değil mi?
Evet.
Yani gençlerin gitmeleri, elini öpmeleri, bayramlaşmaları ve onlara hediyeler götürmeleri olduğu gibi padişah da, ki sarayda gerek cariyeler, gerek hanımefendiler, gerek Enderun Mektebi'ndeki insanlar, gençler, bunlara her birisine padişahın hediyeleri giderdi. Padişahça onlara hediyeler, bahşişler, terakkiler verilmesi usuldendi. Dolayısıyla sevindirilmek bağında yine aynı şekilde nasıl oyun, eğlence dediğimiz gibi sarayda çok çeşitli eğlenceler düzenlerlerdi. Enderun Mektebi'nin gençleri eğlenirlerdi. Oyunlar yaparlardı, güreşler yaparlardı, müsabakalar yaparlardı. Bunların başarılı olanlara hediyeler verilirdi. Cariyelerin içeride eğlenceler düzenlediklerini biliyoruz. Yani mübarek günlerde, bayramlarda 2-3 gün oyun ve eğlenceler eksik olmazdı.
Belli kısımlarında da halk katılabilir miydi hocam?
Hayır, saraydakilere katılmıyorlar. Katılmazlar. İçeride tamamen iç bünyede olan bir eğlence şekliydi bunlar. Evet. Yani nasıl dışarıda bir eğlence kısmı varsa saray içerisinde de aynı şeyin devam ettiğini görüyoruz. Neşe günleri demek, sürur günleri demek, sevinç günleri demek ve bunların paylaşılması demek.
Halkla nasıl paylaşırdı hocam? Padişahlar bu bayramlaşmayı nasıl? Yani halktan bayramlaşmaya giden olur muydu? Nasıl olur?
Genelde dışarıdan gelenler, padişahın bayramını tebrik edenler devlet görevlileri olurdu. Din adamları, din görevlileri olurdu. Yani ulema dediğimiz zümreler padişahın bayramını tebrik ederlerdi. Devlet görevlileri tebrik ederlerdi. Padişahlar gerek bayram namazında gittiği zaman, gerek bayram namazına denk gelen cuma namazı olduğu zaman, halkla belki bütünleşmesi bu sayede, bu şekilde olurdu. Bunun dışında özel bir bayram, halkın bayramını tebrik etmek gibi, dışarıda onlarla görüşmek gibi bir şey olmaz. Ama ulema takımı, devlet adamları, bunlar gelirler, sarayda padişahın bayramını tebrik ederlerdi. Bayram merasimleri olur, merasimi olur. Bayram Babüs Sade'nin dışarısına padişah tahtı kurulur. Padişah orada kabul eder. Padişahın elini veya eteğini öpmek şeklinde gelir, kendisini tebrik ederler. Bayramını tebrik ederler. Yani bir düzen ve şey içerisinde tebrik edecek kimseler bilinir. Bunlara padişahların hediyeler, padişahın hediyeleri takdim edilir. Her birine konumuna göre hilatlar giydirilir. Çeşitli hediyeler sunulur. Dolayısıyla ama umumi bir halk içerisinde olmazdı bu.
Konu güzeldi. Şiir bekleriz ama şöyle bir dörtlük de olabilir, ikilik olabilir varsa. Günün anlam ve önemine dair. Yahu evet. Bey okudu ama.
Şimdi tabii bazı şeylere kavuşmak kolay değil. Herkes erişemiyor. Hani herkes her güne erişmesi mümkün değil. Ölümlü bir dünyada yaşadığı zaman insanın nimetlere ulaştığı zaman o nimetin kadri kıymetini bilmek lazım. Ona da şükürler etmek lazım. Yani bir nimete kavuştuğu zaman insan için en önemli hususlardan birisi o nimete şükretmektir. Ki hani nimetlerime şükrederseniz arttırırım buyuruluyor. Nimete şükretmek onun kıymetini bilmek manasına gelir. Aziz Mahmud Hüdayi'nin böyle bir bayram dolayısıyla çok hoş bir ifadesi vardır. İd-i Adha'ya eriştirdin bizi. İd-i Adha, yani kurban bayramına İd-i Adha derler. Uduhiye, kurbanlar demek. Evet.
Arabi literatürde.
Arabi literatürde. İd-i Adha'ya eriştirdin bizi. Sana çok hamdü şükürler ey Kerim. Zevki Âlâ'ya eriştirdin bizi. Sana çok hamdü şükürler ey Kerim. Buyuruyor yani Cenab-ı Hakk'a. Bize bu günlere eriştirdin. O güne erişmek o önemlidir. Önemli bir, herkes erişemez. Evet. O zaman Cenab-ı Hakk'a biz böyle güzel bir güne, duaların makbul olduğu, terviye gününün, arefe gününün ve kurban günlerinin, Zilhicce ayının en şey günleri, hacıların Arafat'ta olduğu, hacıların Mekke Medine'de olduğu, duaların yükseldiği bir zamana erişmek çok önemlidir. Biz de bu günlere eriştiğimiz için Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz. TGRT FM dinleyicileriyle ve dostlarımızla buluştuğumuz için büyük bir memnuniyet yaşıyoruz. Ve bir kez daha hem dostlarıma hoş geldin diyorum hem de TGRT FM dinleyicilerinin bayramlarını bir kez daha tebrik edip nice bayramlara erişmelerini diliyorum hep beraber.
Çok teşekkür ederim hocam ve sevgili misafirlerimiz. Efendim bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı ve anlattı. Misafirlerimiz Yakup Bey'e hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ramazan Bey'e de teşekkür ediyoruz. Ana kumanda masasından Muhittin Sami Yaygıngöl size sesimizi ulaştırdı ve bendeniz Fehim Harmanş'a sundum. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık.